Ayrım 60. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 504. Basri Bey, karesi. Maalesef o halde yanan memleketlerin isimlerini haritadan kaldırmalıdır. Hasan Bey, devamla. Efendim, hükümet fikri şunu icap eder ki, ya yanan memleketlerin yakanlarından tahsil eder, zarar görenlere verir veya bunu yapmıyorsa kendisi tazmin eder. Nitekim tamirat meselesinde bu dava ile bizim karşımıza çıkmışlardır. Demişlerdir ki, efendiler, harbi umumi içerisinde sizin hükümetiniz de mevcut idi. Şimdi siz harp sorumluluğunu almak istemiyorsunuz. Fakat herhalde onların yaptığı tahribat ile bizim tebaamızdan şu kadar zarar görenler var, şirketler vardır. Şunlarımız var, bunlarımız var. Bizim memleketimizde hiçbir hükümet yoktur ki bu zararları telafi etmekten kaçınabilsin. Sizden almazsak cebimizden vermeye mecburuz. Bu bakımdan bu zararları telafi etmeyecek olan bir sulhü bizim meclisimizden geçirmek imkanı yoktur. Çünkü bunları hükümet bütçelerinden temin edip demek mecburiyetindedir. Belki sizin memleketinizde siz de böyle hareket etmek mecburiyeti vardır. Bu bakımdan bu zararlarımızı sizden alacağız ve bundan bizim için vazgeçmek imkanı ve ihtimali yoktur. Yorulmayın diye bize açıkça söylemişlerdir. Bu tamirat meselesi bu surette meydana gelmiştir. Aynı meseleyi biz de söylemişizdir. Hatta dedik ki bizim zararlarımızı aynı esas üzerine kabul ettiniz. Yunanlılardan alacağımız zararlardan mahsup edelim. Ne diyorsunuz? 12 milyon, 20 milyon mahsup edelim ve üst tarafını nasıl alacaksanız ve nasıl temin edecekseniz ediniz. Aynı vasıta ile Yunanlardan alacağımız parayı paylaşalım. Sizinki de bitsin, bizimki de bitsin. Alalım diye teklifler yaptık fakat ne diyelim? El küfrü milletün zahide. Dipnot. El küfrü milletün vahide, küfür tek bir millettir. Hadis-i şerif olduğu iddia edilmekteyse de sahih hadislerden değildir. Eski menfaatlerini tabii ki ezmek istemiyorlar, himaye ediyorlar. Bu bakımdan Yunanlardan bu hakkımızı harp vasıtları ile elde etmekten başka elimizde hiçbir yaptırım gücü bulunmuyor. Delegasyon elinden geldiği kadar tamirat meselesini kurtarmaya çalışmıştır. Operatör Emin Bey, Bursa. Yunanları başımıza musallat eden müttefiklerdir. Basri Bey, karesi. Karşımızdakiler tahribat ve tamirat namı altında ne kadar ısrarla bizden pay koparmaya çalışıyorlarsa, delegasyonumuz da daha büyük bir alaka ile bizim hukukumuzu daha şiddetle müdafaa etmelerini beklemek hakkımızdır. Eğer bu hukukumuz elde edilmezse ben karesi livası namına söylüyorum. Katiyen bu şartlar altında sulhu kabul edemem. Hasan Bey, devamlı. Delegasyonumuz bu tamirat meselesinde elinin erdiği ve dilinin döndüğü kadar bu davayı müdafaa edip etmediğini, peşinde koşup koşmadığını yakında basılıp dağıtılacak olan zabıtlarla projeleri okuduğunuz zaman öğreneceksiniz. Bunu mecbur edip almaktan başka çare yoktur. Zor vasıtalarının ne ile olacağını da tayin tabii ki bana ait değildir. Osman Bey, Lazistan. Dipnot. Osman Bey, Osman Nuri Özgen. 1890-1943 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Lazistan yani Rize milletvekili olarak görev yapmıştır. Fransızca ve Rusça bilen Osman Bey, Moskova Anlaşması için Rusya'ya gönderilen heyette delege olarak yer almıştır. Hasan Bey, bütün bu hesapların tasfiyesinden sonra tahakkuk eden borçlarımızı ödemeye başlamazdan evvel bir erteleme müddeti istemiş misiniz, istememiş misiniz? Hasan Bey, devamlı. Nereye? Osman Bey, devamlı. Bütün hesapların düzeltilmesinden sonra tahakkuk edeceğim borçlarımız için ödeme kaynağı ne olacaktır? Yani erteleme istemiş misiniz? Mesela 10 sene, 15 sene yani memleketimiz harap olmuştur diye bir şey istediniz mi? Hasan Bey, devamlı. Hayır. Osman Bey, devamlı. Niçin istemediniz? Hasan Bey, devamlı. Fayda görmedik de onun için istemedim. Osman Bey, devamlı. Faydasının olacağına kaniyim. Hasan Bey, devamlı. Borçlarımızı arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Osman Bey, devamla. Faizi de duruyor, arttırmıyorum. Olduğu gibi kalıyor. Yani mevcut şekildeki borçları aynen erteletmek. Hasan Bey, devamla. Hülyadır bu dünya. Osman Bey, devamla. Teklif ettiniz mi, etmediniz mi? Hasan Bey, devamla. Bize bağışlayın desek daha iyi olurdu ama olmadı. Faizsiz 10 sene müddetle bakiye borcumuzu ertelettik. Osman Bey, devamla. Hah! Ragıp Bey, Amasya. Sevr Anlaşması'nın yaptırım kuvveti olan Yunanlıları İzmir'e çıkaran İtilaf devletleridir. Onlarla görüşüyorken delegasyonumuz hiç olmasa böyle bir kayıt beyan etmedi mi? Hasan Bey, Trabzon. Zabıtlar basıldığı zaman bunları görürsünüz. O zaman bunları söyleyip söylemediğimi anlarsınız. Ragıp Bey, Amasya. Bunlar ortaya konulmuş ise ne cevap alınmıştır? Bizi mahvettiren kendileridir. Kendilerinden tazmin ettirilmek lazım gelmez mi? Niçin vermek istemiyorlar? Biz onları mağlup ettik. Hakkı Hami Bey, Sinop. Efendim, Osman Bey'in bir teklifleri var. Bendenizin de öğrenmek istediğim Osman Bey'in teklifleridir. Borçların ertelenmesi dediğimiz zaman mukabil borcumuzun da ertelenmesi teklif vaki olmuş da ret mi edilmiştir? Yoksa kabul etmeyecekler de bir senede ödettirecekler mi? Veyahut hiç mi teklif edilmemiştir? Hasan Bey, Trabzon. Kabul etmeyeceklerini bildiğimiz için bunu yerine getirdim. Konuştuk, delegelerle aramızda özel konuştuk. Kabulüne imkan görmediğim için resmen teklif etmedim. Selahattin Bey, Mersin. Memleketin bu parayı vereceğine, ödeyeceğine nereden inandınız? Yani memlekette iktisadi gelişmesi olmadan, memleket tamir edilmeden, yanan evler, yıkılan yerler düzelmeden, memleketin eski borçları verebileceğini nereden biliyorsunuz? Hasan Bey, devamla. Düyun-u umumiyeye mahsus olan gelirleri kendilerine verince onlar sizden başka bir şey istemiyorlar. Hacı Şükrü Bey, Diyarbakır. Ayrıca düyun-u umumiye de mi vereceğiz? Devamla. Öyle bir şekil vardır ki onlara vermeyelim. Memleket kalsın, evet, başka bir şey düşündüğümüz yok. Hafız İbrahim Bey, Isparta. Kıyamete kadar para versek yalnız faizini ödeyemeyiz. Recai Bey, Trabzon. Mondros Mütarekesi'nin imza tarihine kadar müttefiklerin Yunanistan hariç olmak üzere deniz ganimetleri mahkemelerinin verdikleri kararlar geçerli kabul edilmiştir. Fakat mütarekeden sonra bütün gemilerimizi götürmüşlerdir. Bunlar gasptır. Yani deniz ganimeti mahkemelerinin kararıyla değildir. Bunlar hakkında delegasyonumuz ne düşünmüştür? Hasan Bey, Trabzon. Bana ait değildir. Recai Bey, devamlı. Mesela Mahmut Şevket Paşa, Kırlangıç, İzmir, Sürf vesaire vapurlarımız vardı. Mütarekenin ardından bunları gasp ettiler. Hasan Bey, devamlı. Bunları bilmiyorum. Bunlar şeyim dahilinde değildir. Yalnız deniz ganimetlerinin verdiği kararlar vardır. Reis. Hasan Bey, bir sual daha var. Osman Bey, Lazistan. Deminki sorduğum sual, delegasyon tarafından böyle bir erteleme teklif edilmesi, özel bir değişiklik olarak 10 sene müddetle erteleme teklif ediniz diye emir telakki etmiş iken, bunu konferansta teklif etmemek suretiyle göstermiş olduğunuz kayıtsızlığı ne suretle izah ediyorsunuz? Veyahut elde etmeyi ümit ettiğiniz menfaati izah ediniz. Bravo sesleri. Hasan Bey, Trabzon. Bunun elde etmek kabiliyeti var mıdır, yok mudur? Bu araştırılmıştır, görülmemiştir. Mesele ondan ibarettir. Osman Bey, Lazistan. Yani hükümet boş bir teklif yapmıştır. Yani size verilen projenin maddesi her ne olursa olsun herhalde bir teklif etmeye mecbursunuz. Nitekim birçok teklifi kabul etmemişlerdir. Bu da teklif edilerek kabul edilmemiş olsaydı onlar arasına girerdi. Hasan Bey, devamla. Bu da onlar arasına girmiştir. Osman Bey, devamlı. Hiç istememişsiniz. Hasan Bey, devamlı. Şunu istiyoruz diye bir dilekçe vermemişizdir. İlgilileriyle konuşurken komisyonda görüşmüşüzdür ve kabul etmemişlerdir. Ragıp Bey, Amasya. Bunu nereden anlayacaksınız? Hasan Bey, devamlı. Okursunuz. Reis. Paşa Hazretleri, oturumu tatil etmek istiyorlar. Kabul ediyor musunuz? Pazartesine sesleri. Durak Bey, Erzurum. Müsaade ediniz. Yemek yiyelim, gelelim. Hafız İbrahim Bey, Isparta. Paşam, tatil edersek sonra toplanamayız. Ya devam edelim yahut yarın saat 10'da gelelim. Reis, efendim, hariciye vekili Paşa Hazretlerini bir kere dinleyelim. Ondan sonra kararınızı verirsiniz. İsmet Paşa hariciye vekili, Edirne. Anlaşmanın baş tarafında bulunan arazi meselesini ve siyasi meseleyi en sona bırakacağım. Öncelikle anlaşmada bulunan sair maddelerde askeriyeye ve memleketin müdafaasına ait meseleyi arz edeceğim. Kitabın 75. sayfasında harp esirleri vardır. Harp esirlerine ait olan bu faslı nihayetine kadar kabul ettik. Harp esirleri, mezarlıklar, 75. sayfada harp esirleri, ondan sonra mezarlıklar vardır. 82. sayfada genel hükümler dediğimiz şeyler geliyor, onlar hariç. Harp esirleri, mezarlıklar meselesinde fikir birliği hasıl olmuştur. Bu muharebeden sonra harp esnasında tarafların elinde kalan esirlerin karşılıklı iadesine dairdir. Mezarlıklar meselesi, taraflar diğerinin arazisinde mezarlıklar yapmak ve bu mezarlıkları kendi taraflarından idare edebilmek. İşitmiyoruz sesleri. Feyyaz Ali Bey, Yozgat. Paşa Hazretleri, işitmiyoruz. İsmet Paşa, devamla. Benim sesim bu kadardır. Sesinizi keserseniz dinlersiniz. Gülüşmeler. Taraflar kendi memleketlerinde mezarlıklara hürmeti ve mezarlıkların muhafazasını taahhüt ediyorlar. Burada da dikkat çekici bir şey vardır. Gelibolu Yarımadası üzerinde yapılmış olan mezarlıklardır. Bu mezarlıkları şimdi kendi ellerindeyken hazırlamışlardır. Onları olduğu gibi kabul ettiniz dediler. Bu hususta hatırlarsınız ki birçok münakaşa cereyan etmiştir. Nihayet karşılıklı olmak üzere bu mezarlıkları olduğu gibi muhafaza etmeyi kabul ettik. Bir de Arıburnu arazisinden mezarlık arazisi gibi istifade etmeyi teklif ettiler. Hatırlayacağınız gibi Arıburnu arazisini 4 kilometre enleminde ve 1,5-2 kilometre boylamında bir arazidir. Bu araziden mezarlık gibi kullanmayı talep ettiler. O zaman münakaşa cereyan etti. Bir askeri maksatla istifade uzun münakaşa cereyan etti. Bir özel maksat altında istifade olunabilir ve bu Arıburnu onu elinde adeta Gelibolu Yarımadası'nın bir kısmını almışlar gibi bir mahiyette kullanılır endişesiyle fevkalade mücadele ettik. Nihayet mezarlık maksadından başka diğer maksatta kullanılmamasını temin ederek kabule mecbur olduk. Burada dikkate aldığımız mesele bir mezarlıktan ibarettir. Mezarlıkların her birinde bulunduracakları muhafızlar tayin olunmuştur. Şimdi anlaşma müddetlerini şey edersek okuyayım bir defa dinleyin. 184. madde. Harp esirleriyle sivil tutukluları derhal memleketlerine iadeyi taahhüt ederler. Yunanlılarla aramızda imzalanan harp esirlerini değiştirme mukavelesi yüce heyete arz olunmuştur ve tasvip buyurdunuz. 135. madde. Esirlerden kabahat işlemiş ve mahkum olmuş olanların affına yöneliktir. Emniyete ait olan suçlardan başka olaylardan dolayı cezaya çarpılmış veya zanlı olanlar alıkonulacaktır. Onların tarafından. Fakat sonra ayrıca bir beyanname yaparak bunları da bırakmayı taahhüt etmişlerdir. Beyannamede yüce heyetin hatırında kalacak nokta, konferansın başladığı tarihten sonra meydana gelen suçlardan dolayı ellerine geçirdiklerini bırakmayacaklarını söylediler. Konferansın başladığı 20 Ekim tarihinden itibaren cinayetler ve bundan dolayı ellerine adam geçerse bunu bırakmayacağız diyorlar. Çünkü bir vaziyet hasıl olacak ki kabahat yapacaklar. Bir ay sonra bırakmaya mecbur olacağız ve İstanbul işgal mıntıkasında birçok suikastlar oluyordu. Bu suikasttan endişe ettiler. Uzun münakaşa neticesinde kabule mecbur olduğumuz bir meseledir. 136. madde gitmek istemeyenlerin tahkikata mani olacağına dairdir. Sonra mezarlıklar meselesi geliyor. Mezarlıklar meselesinde 141. maddesinde de hususi kayıt vardır. Yani bu mezarlıklar hükümlerine Romanya dahil olmuyor. Yani bizim onların memleketinde ve onların bizim memleketimizde mezarlık yapmasına sebep yoktur. Bizim onların memleketlerinde yapacağımız mezarlıklar için hususi bir surette ve ayrıca anlaşmazlık meydana gelmiştir. 144. madde demin arz ettiğim mahzura aittir. Britanya hükümeti ancak arazisi dahilindedir. Bunun bir tasarısı vardır. Bu tasarıda bir esas maksat ile kullanılmasına mani olan şartlar kabul ettirilmiştir. Bundan sonra askeri meselede boğazların serbestliğine dair mukavele geliyor. Boğazların serbestliği bütün cihanı alakadar eden başlı başına bir mühim meseledir. Serbesti tabiriyle esasen kastettikleri, büyük devletlerin kastettikleri mana harp gemilerinin geçmesidir. Yani ticaret gemilerinin harpte ve suruhta gece ve gündüz geçmesi zaten umumiyetle kabul olunmuştur. Fakat boğazların serbestliği ismi altında gerek İngilizlerin ve gerek Rusların ve gerek diğer devletlerin vesaire ilgililerin takip ettiği mesele harp gemilerinin geçmesidir. Bunda Ruslar boğazların kapalı olması sistemini müdafaa ettiler. Tahkim olunsun, Türklerin elinde bulunsun ve kimse geçmesin veyahut ahden kapalı kalsın. Yani tahkimat olmasa bile gemilerin geçmemesi için öyle kayıtlar konulsun ki, hakikati halde siyaseten Karadeniz'e büyük donanmalar geçmesin. Bu Rus politikası Rus emelidir. Diğer taraftan müttefik devletler, İngilizler ve Fransızlar ve diğer devletler, boğazlar harp gemilerine açık kalsın. Bizim boğazlar hakkındaki bakış açımızımız, esasen misak-ı millide ticaret gemilerine boğazların açık olunmasını kabul etmişizdir. Bir de misak-ı millide uluslararası geçişlere açık olunmasını kabul etmişizdir. Bu bakımdan uluslararası geçiş ismi altında kendi vaziyetimize, kendi arzumuza göre şu cins gemilere tahsis etmeye imkan vardır. Fakat bizim Karadeniz devletleriyle deniz devletleri arasındaki politikaya müdahale etmek ve etkili olmaktan ziyade kendi menfaatimizi Misak-ı Milli'nin dediği gibi İstanbul ve Marmara'yı emniyet altında tutacak bir açıklıkla yetinmeyi uygun bulduk. Biz zaten o bakış açısından temin ettiğimiz Boğazlar Mukabelesi ile temin ettiğimiz maddeler şunlardır. Bir defa Türkiye harbe girerse gerek ticaret, gerekse harp gemileri için memleketin müdafaasının gerektirdiği her türlü tedbiri alabilecektir. Ondan sonra, ha yalnız bunda bir şey vardır, harpte olduğumuz devletler aleyhine her türlü tedbiri alabiliyoruz. Tarafsız bulunan devletlerin geçiş serbestliğine ise özel hükümler konulmuştur. Mesela şu kayıtla ve şu tertiple geçebileceklerdir diyoruz. Fakat büsbütün kapamak imkanı yoktur. Ondan sonra kafi kuvvet temini karada ve denizde, Marmara'da ve her yerde istediğimiz gibi donanma yapmak ve istediğimiz gibi kuşanmak. Bu hakkı muhafaza etmişizdir. Bir de İstanbul'u baskınlara karşı ve muhtemel tehlikelere karşı müdafaa edecek mühim bir kuvvet 12 bin kişi söz konusu olmuştur. Bu da alışıldığı gibi silahı bu olacak, teşkilatı şu olacak vesaire gibi bir kayıt yoktur. İstediğimiz silahla, istediğimiz teşkilatla askerden arındırılmış mıntıka dahilinde 12 bin kişilik kuvvet bırakabiliriz. Az bir şey olmak üzere bütün memleketin müdafaasına yönelik olan ve esaslı bir suretli olarak müdafaa hakkı için hiçbir kayıt ve sınırlama kabul etmemişizdir. Boğazlar Mukabelesi biri askerlik dışı kılınacak tedbire, biri de geçişe ait olmak üzere başlıca iki fasıldır. Burada birinci fıkra namı altında gördüğümüz harp gemileri dışında kalan gemilerin, ticaret gemilerinin vesairenin sulh zamanında geçişlerini taahhüt ediyor, hiçbir vergi vermeksizin gece ve gündüz geçmeye serbesttirler. Yalnız şimdi bir takım vergiler vardır. Fener vergisi vesaire bunlar alınmakta olunduğu gibi devam edilecek. İkinci fıkra namı altındaki gördüğünüz mesele askeriyenin ve harp gemilerinin sulh zamanında geçişine mahsustur. Yine gece ve gündüz geçeceklerdir. Geçen kuvvetin miktarı Karadeniz'de en kuvvetli olan donanmaya göre sınırlanmıştır. Esaslı fark budur. Her devlet Karadeniz'de en kuvvetli olan şimdiki vaziyette Ruslar dersek, o kuvveti sahip olan kuvvet aynı zamanda ondan büyük bir kuvveti geçirmeyeceklerdir. Harp zamanında Türkiye tarafsız olduğu takdirde harp gemileri sulh zamanında olduğu gibi geçerler. Türkiye tarafsız olduğu zaman Karadeniz'de herhangi iki devlet arasında harp varsa umumiyetle sulh zamanında olduğu gibi devam edecek. Fakat bir devlet diğer bir devletle harp halinde ise, bir Akdeniz devleti bir Karadeniz devletiyle harp halinde ise bu devletler bütün donanmalarını yek diğeri aleyhine kullanacaklardır ki bir denizden diğer denize geçmek. Üçüncü fıkra geçecek donanmaların bize miktarını haber vermek üzere yani işaret yerleri yapacağız. Kapılarda bize malumat verecekler. Bu geçen kuvvetlerde sınırlama var. Geçecek donanma Karadeniz'de en kuvvetli olan devletin gemilerinden fazla olmayacaktır. Dördüncü fıkra, harp gemilerinin geçiş sürelerinin sınırlandırılması. Bir boğazdan diğer boğaza geçmek için geçiş müddeti bu müddet kadar duracaklardır. Bu müddet zarfında geçeceklerdir. Zorunlu durumlarda bu müddet arttırılacaktır. Siz kaza vesaire dahil üçüncü madde burada sizin elinizdeki projede bulunmayan son zamanda bir fıkra ilave edilmiştir. Sağlık görevlerine aittir. Harp gemileri geçerken sağlık görevlerini yerine getirmek için Boğazlar Komisyonu'na bir de sağlık heyeti ilave edilmiştir. Dördüncü madde askerlik dışı tedbirleri kapsamaktadır. İstanbul Boğazı'nın iki tarafında 15 kilometrelik arazi askerden arındırılmış hale getirilecek, yani tahkimat olmayacak, kuvvet bulunmayacak. İstanbul Boğazı'nın iki tarafında 15'er kilometrelik arazide Gelibolu Yarımadası'nda burada gösterilmiştir. Kavak Halat güneyinden geçer. Doğuya doğru bütün Gelibolu Yarımadası'nı içine alır ve Çanakkale Boğazı'nda ve Anadolu sahilinde 2 kilometre dahilinde bulunan arazi oralarda kuvvet bulunmayacak. İstanbul'da yalnız 12 bin kişi bulunacak. Askerden arındırılma tedbirlerinden İmralı Adası müstesnadır. Adalar denizinde Semendirek, Limni, İmroz, Bozcaada ve Tavşan adaları bunlar askerden arındırılma tedbirlerine dahildir. 96. sahifede nihayette Fransa, İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından diyor. 5. madde olacak. Tercüme yanlış. Askerden arındırılma tedbirlerine gelince 97. sayfada 5. madde. Buyurduğunuz ağır maddedir. İstanbul hakkında ortaya konulan kayıtlar baki kalmak şartıyla, yani İstanbul'da 12 bin kişilik bir kuvvet bulunmak şartıyla, askerden arındırılmış hale getirilmiş mıntıka ve adalarda hiçbir istihkam, sabit toplar, denizaltı, gemi bulunduramayacağız. Askeri bataryalar bulundurmayacağız ve askeri tayyare alanları da bulundurmayacağız. Askerden arındırılmış mıntıkalarda İstanbul Boğazı'nın bir tarafında 15 kilometre, diğer tarafında 15 kilometre, yani 3 saatlik bir mıntıka sayılır. Onun haricindeki bütün mıntıkalar istisnadır. Denizaltı aletleri, tayyare aletleri kalkacak, yalnız orada asayişin muhafazası için elzem olan polis ve jandarmadan başka, oralarda silahlı kuvvet olarak hiçbir kuvvet bulunmayacak. Mesela Gelibolu Yarımadası'nın orada bulunduramayacağız. Son güne kadar Gelibolu Yarımadası'nda bir kuvvet bulundurmak için ısrar ettik. Gelibolu Yarımadası o kadar dar ki orada bir kuvvet bulundurursak orasını istihkam dışı kılmaktan ve boğazları serbest yapmaktan bir fayda hasıl olmayacak iddiasını söylediler. Bizim iddia ettiğimiz eğer orada hiçbir kuvvet bulunmazsa gözetleyemeyiz. Ani bir baskına ve saldırıya maruz kalırız. Diyorlardı ki hakikaten de öyledir. Buna mukabil bu emniyetimizi teyit eden bir maddedir. İstanbul'da bulunduracağımız 99. sayfaya bakarsanız orada ilk maddede İstanbul Beyoğlu, Galata ve Adalar civarında azami 12.000 kişilik bir kuvvet asayişin gereği için bulunacaktır. İstanbul'da bir tayyare deniz üssü idame edilebilecektir. Askenden arındırılmış bu mıntıkada 12.000 kişilik mühim bir deniz kuvveti ve tersane bulundurabileceğiz. 9. madde demin arz ettiğim gibi harp halinde Türkiye-Yunanistan, Yunanistan'ın söz konusu olması Limni Adası haricinde Semendirek, bu adalar Yunanistan tarafından askerden arındırılma tedbirlerine yine dahildir. Harp olursa o da Limni Adası'nda ve Semendirek Adası'nda serbestçe kendisini müdafaa edebilecek. Harp hali bittikten sonra Türkiye bir harbe girerse, müdafaa etmek için her türlü vasıtayı kullanırsa, harp durumu sona ererse tekrar eski hale dönülecektir. Ondan sonra gelen madde Boğazlar Komisyonu bir Türk delegenin başkanlığında mukaveleye imza koyma yetkisine sahip olmak şartıyla Fransız ve İngiliz, İtalya, Japonya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya devletleri delegelerinden meydana gelmektedir. Amerikalılara komisyonda bulunmak hakkını bahşediyor. Boğazların serbestliği meselesinde Boğazlar Komisyonu başlı başına bir meseledir. Alakadar devletlerin delegelerinden meydana gelen İstanbul'da bir komisyon. Bu komisyon yalnız harp gemilerinin burada sınırlandırılmış olan şartlar dairesinde geçişine dikkat edecektir. Okuyayım. Boğazlar Komisyonu'nun vazifesi Cemiyet-i Akvam'ın yüksek himayelerinde görev yapacak ve her sene faaliyeti hakkında Cemiyet-i Akvam'a bir rapor verecektir. Komisyon 2. ve 3. fıkralarda söz konusu olan harp gemilerine askeri usulü dairesine bilhassa harp gemilerinin geçişi hakkındaki hükümlere riayet olunup olunmadığını usulü dairesine tetkik edecektir. Boğazlar Komisyonu'nun vazifesi konferansı ciddi bir surette kesintiye uğratacak birçok buhranlar getirmiştir. Çünkü onlar Boğazlar Komisyonu'na ticaret gemilerinin geçişinde kanunlara riayet edip etmediğini görmek istiyorlar. Ticaret gemilerinin liman, fener vesaire bütün hizmetleri yolunda mıdır değil midir? Bunun da denetlensin diyorlardır ki adeta deniz trafiği için devletin tabii hukuku dairinde olan birçok maddeyi Boğazlar Komisyonu'na almak istiyorlardı. Bundan da mühim olmak üzere istedikleri madem ki bir takım yerleri cihanın emniyetli deniz trafiği için takip etmiyoruz, asker bulunduruyoruz, tedbir alıyoruz. Bu tedbirlere riayet olunup olunmadığını denetleyecektir. Bildiğiniz gibi diğer şeylerde bir takım askeri sınırlandırmalar konulmuş olan diğer devletlerde ve diğer milletlerde bir takım komisyonlar vardır. Zaten mağlup milletleri galiplerin pençesi altında bırakan daima iki tedbir vardır. Birisi tamirat komisyonlarıdır. Almanya'da, Avusturya'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da sinir ve acı sebebi olan iki nokta budur. Bundan biz çok şüphelendik. Komisyon boğazlar meselesine ve askerden arındırılmış mıntıkalara bakarsa, bununla İstanbul boğazları ve İstanbul'un iç idaresini elde tutacak endişesi onun için ısrar ettik ve reddettik. Komisyonun vazifesi harp gemilerinin geçişine ait olmak mümkün oldu. Hatta son anda bile İngilizler boğazlar komisyonuna herhangi bir kontrol vazifesi vermemekle ne büyük fedakarlıklar yaptıklarını belirtmeye çalışıyorlardı. Boğazlar Komisyonu Cemiyet-i Akvam'ın himayesi altında görev yapacaktır. Ticaret ve deniz trafiği açısından her türlü faydalı malumatı verir. Bu maksatla komisyon deniz trafiği muamelesinde Türk idaresiyle temasta bulunacaktır. İşgal eden Türk gemileri okudu. Burada söz konusu olan ticaret hususunda komisyon deniz trafiğine bakarken Cemiyet-i Akvam'a ticari geçişler hakkında bilgi verecektir. Bilgi almak için Türk devriyeleriyle haberleşecektir. Hatırlayacağınız gibi arz ettim. Bu komisyonun reisi Türk'tür. Boğaz'dan geçen gemilerin miktarı, tonilatosu vesairesi hakkında malumat vererek bunu da şeye verecektir. Kontrol meselesi idari hususlarda yalnız bilgi toplama şekline inmiştir. 16. madde görevini yerine getirmek için elde bulunan talimatı yapmak komisyona aittir. Bu faslın hükümleri Türkiye'nin Türk sularında harp gemilerinin serbestçe hareketine zarar vermeyecektir. 101. sayfanın nihayetinde bir madde vardır. Madde 17 denmiştir. Madde 18 denilecektir. Bu da siyasi teminattır. Boğazların askerden arındırılmasının Türkiye için haksız bir zaafa sebebiyet vermemesi için imza edenler bir takım taahhüt yapıyorlar. Birisi geçiş serbestliği hükümlerine karşı meydana gelebilecek bir tecavüz veya ansızın bir saldırı boğazların deniz trafiğini ve boğazları tehlike altına koyacak olursa, imza sahipleri herhalde İngiltere, Japonya hükümetleri bu maksatla cemiyeti akvamın vereceği kararla müştereken yasaklayacaktır. Yukarıdaki fıkrada mevcut anlaşma ile hükümler. Okudu. Siyasi teminat meselesine de gösterdiğimiz fedakarlığa mukabil biz istedik ki herhangi bir devlet Karadeniz'den veya Akdeniz'den Boğazlara ve İstanbul'a hücum ederse imza edenler o devlet aleyhine kendiliğinden ve müştereken harp ilan edecektir. Boğazlar hakkında yapacağımız azami teminat budur. Madem ki açıyoruz, fedakarlık ediyoruz, birisi haksızca bir tecavüz ederse o zaman bu tecavüzlere karşı hep birden düşman olsunlar. Rahsi Efendi Antalya, Cemiyet-i Akvam bu kararı vermezse, 60. ayrımın sonu, sayfa 512.